Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Mektubatın 19. mektup isimli risalesinin 7. nükteli işaretinde Üstad Bediüzzaman Hazretleri Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinin nasıl kendi döneminde yazıldığını, muhafaza edildiğini ve sahabe efendilerimizden sonra tabiine nasıl intikal ettiğini yazıyla ve yaşayarak ve ezberleyerek, sonra tabiinden 4 müştehit imam döneminde bugün fıkıh kitaplarımızdaki fetvalarıyla, içtihatlarla tanıdığımız mezhep imamlarımıza hadisleri nasıl intikal ettiğini hem yazıyla, hem yaşayarak, hem de ezberleyerek ve onlardan da bugün elimizde bulunan Buhari, Müslim gibi kitaplara, sahih hadis kaynaklarına hadislerin nasıl intikal ettiğinin tarihi seyri içerisinde bir özetini sunuyor. İnşallah bu vesileyle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinin bize intikalinde hiçbir problem olmadığını, eğer sahih bir kaynakta bir hadis gördüysek, bu Peygamberimizden duymak gibi, ondan görmek gibi olduğunu inşallah bilimsel olarak izah ve ispat ile öğreneceğiz. Soru şu, bu zamana kadar uzun mesafeden gelen, şu zamandan ta o zamana kadar bu hadiseleri nasıl bileceğiz ki karışmamış ve safidir? Yani düşünün, şöyle deniyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam 1436 sene önce hicret etti Mekke'den Medine'ye. Ve 1400 küsur sene önce ahirete irtihal etti, göç etti. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o günden bugüne kadar geçen zaman içerisinde nasıl bileceğiz ki Peygamberimizin sözlerine, yaşamına, hadislerine, fiillerine, tavırlarına, hallerine dair bu hadislerin hiçbirine bir şey karışmamış, saf olarak bize intikal etmiş. Böyle uzun bir zaman var. Bu zamanı önümüze koyarak Peygamberimizin hadislerine ya şüphe uyandırmak isterler, ya da gerçekten hak ve hakikat namına öğrenmek isterler. Niyetleri veya niyetlerimiz ne olursa olsun bunun mahiyetini anlamak ve açıklamak bir Müslümanın görevidir. İnşallah biz de bu açıklamaları okuyarak hem şüphelerimizi ve tereddütlerimizi gidereceğiz, hem de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ait olan her hak sözün, sahih sözün bizzat ona ait olduğunu da idrak etmiş olacağız. Mucizat-ı Nebeviye'nin bereketi taam hususunda olan kısmından birkaç kat'i ve manen mütevatir misaline işaret edeceğiz. Bahisten evvel bir mukaddime zikri münasiptir. Aslında bu 7. nükteli işarette Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yemeklerin bereketlenmesiyle, yiyeceklerin bereketlenmesiyle mucizelerinden bahsedilecek. Ancak bu vesileyle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinin bize nasıl intikal ettiğinin de bir özeti sunulacak. İşte şu anda biz o özeti okumayı düşünüyoruz. Mukaddime. Şu gelecek bereketli mucizat misalleri her biri müteaddi tarikle, hatta bazıları 16 tarikle sahih bir surette nakledilmiş. Tarik yol demek. Yani sahabe efendilerimizden birisi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir halini, bir yaşayışını, bir sözünü, bir kelamını veya herhangi bir mucizeye mazhar olduğu durumu aktarıyor. Kime? Tabiine. Sonra bir başka sahabi de aktarıyor. Oldu iki. Bir başka sahabi aktarıyor. Üç. Böylece 16 ayrı sahabe tabiine aktarmış oluyor. Tabiinde bu yüzlere çıkıyor. Yani yüzlerce tabiin daha sonrakiler, ama sahabelerden 16 tanesi, 15 tanesi bir olayı aktarmakla 16 tarik diyoruz. Bir zatın aktarmasından sahabe efendilerimize kadar giden o silsileye, o yola tarik deniyor. Senet aynı zamanda bu. Nasıl ki bir eşyanın kime ait olduğunu ispat eden senetler vardır, tapular vardır. Her sözün de Peygamberimize ait olup olmadığını gösteren tapu ve senet hükmünde tabiri caizse bir tarik yol vardır. Ona biz senet diyoruz. Ekserisi bir cemaati kesire huzurunda vuku bulmuş. O cemaat içinde muteber ve sadık insanlar onlardan bahsedip nakletmişler. Tabi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir tek kişiyle yaşamadı. Yüzlerce, binlerce sahabi içerisinde yaşadı. Ve savaşlarda olsun, savaş dışında olsun, evinde olsun, dışarıda olsun, yalnız değildi. Evinde eşleri vardı, yine evinde misafirleri vardı, yine Mescid-i Nebevi'de sahabeleri vardı. Namaz dışında Ashab-ı Suffa dediğimiz büyük bir cemaati vardı. Onun dışında sokakta, çarşıda, caddede, her yerde, her zaman yanında sahabe efendilerimiz vardı. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda bir olay gerçekleşse, o olayın gerçekleştiği yerde bulunan sahabelerden 3-5 kişi de o olayı anlatsa, bu 3-5 kişinin anlattığı bir olay değildir. O olayla ilgili sahabelerden kim susmuşsa, o aktaran insanlara seslenmemiş ise, onların da tasdik ettiği, kabul ettiği anlamına gelir. Mesela, sağ denilen 4 avuç taamdan 70 adam yemişler, tok olmuşlar. Evet, Bukhari'de ve Müslim'de geçen bir rivayet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yaklaşık 4 avuçluk bir yiyeceği bereketle dua buyuruyor. 70 sahabi o 4 avuçluk yemekten doyuyor, tok oluyor. Hatta artıyor. O 70 adam onun sözünü işitiyor. Tekzip etmiyor. Yani bir sahabe diyor ki biz falan yerde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ile beraberken şu kadar yiyeceği bereketle dua buyurdular ve 70 insan tok olup ayrıldık dedi. Kim? Misal Ebu Hureyre Efendimiz. Misal Enes İbni Malik. Misal Cabir bin Abdullah. Abdullah İbni Abbas. Abdullah İbni Ömer. Sahabelerimizden birisi aktarınca veya birkaçı o olayla ilgili orada bulunan sahabeler de bunu duyduğu halde ses çıkarmıyorlarsa onların da bunu kabul ettiği ve onayladığı anlamına gelir. Onun için sahabe efendilerimizin herhangi bir olayı aktarması esnasında yanında bulunan sahabelerin o olayı bildikleri halde sessiz kalmaları bütün o olayın şahitlerinin de onayı ve 50-60-70 kişinin belki 100 kişinin belki 500 kişinin o olayı tasdik ettiği anlamına gelir. Evet. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden sahabe efendilerimizin ne aktarırsa aktarsın olaya bu açıdan ve böyle bakmak gerekiyor. Öyleyse demek sükutla tasdik ediyorlar. Yani susmakla, sessiz kalmakla onu onaylamış manasına gelir. Halbuki o aslı sıdk ve hakikatte ve hakikat hakperest ve ciddi ve doğru adam olan sahabeler. Bir de yani bu olayı normal bizim gibi insanlar bile yani bizim içinde bulunduğumuz bir toplulukta bir olay oldu diyor birisi. Siz de oradaydınız ama böyle bir olay görmediniz. Adam aktarıyor. Ne dersiniz? Kardeşim bir dakika. Sen orada böyle bir olay oldu diyorsan ben görmedim. Ben yokken mi oldu? Ben çıktıktan sonra mı oldu? Ben gelmediğim mi oldu? Ben niye görmedim? Demez misiniz? Özellikle bunlar sahabi ise ve özellikle bu olay Allah'ın dini olan İslamiyet'le ilgili ise ve özellikle Allah'ın elçisi olan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili ise elbette o olayın içinde bulunan sahabelerin böyle bir olayın gerçekleşmemesi durumunda sessiz kalmaları düşünülemez. Böyle hak ve adalette, doğruluk ve ciddiyette insanlığın en önde gidenleri, Kur'an'da Allah'ın methettiği ve en hayırlı ümmet olarak ifade ettiği, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hepsinin cennetlik olarak müjdelediği o adalet, adaletin zirvesinde olan o sahabelerin böyle bir olayda sessiz kalması elbette o olay gerçekleşmiştir, olmuştur. Ben susmakla bunu onaylıyorum anlamına gelir. Yoksa Allah muhafaza zerre miktar yalanı görselerdi, ret ve tekzip ederlerdi sahabe efendilerimiz. Halbuki bahsedeceğimiz vakaları çoklar rivayet etmiş ve ötekiler de sükutla tasdik etmişler. Demek her bir hadise manen mütevatir gibi kat'idir. Ne kadar güzel. Yani biz olayları birkaç sahabe rivayet etmiş, 3 kişi rivayet etmiş, 4 kişi rivayet etmiş. Öyleyse mütevatir değil, haşa. Yalan söylemesi imkanı olmayan bir topluluk tarafından yine yalan söylemesi imkanı olmayan bir topluluğa aktarılan bir haberdir bu. Çünkü sahabe efendilerimiz yalan söylemezler ve öyle bir grup tarafından sessiz olarak onaylanmış ki o grubun böyle bir yanlış olsa böyle bir olayı onaylamaları mümkün değil. Hem sahabeler Kur'an'ın ve ayetlerin hıfzından sonra en ziyade Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın efal ve akvalinin muhafazasına. Şimdi konunun içine giriyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın elçisidir. Allah'ın elçisi olarak ayetleri, kendine inzal edilen, indirilen ayetleri ashab-ı kirama okuyor, yazdırıyor ve açıklıyor. Ayette geçen cümleleri, ayette geçen emirleri ve yasakları bizzat hayatında tatbik ederek rol model oluyor. Örnek ve numune oluyor. Üsve-i hasene oluyor. Tabiri caizse Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'ın canlı halidir. Allah-u Teala'nın bizden istediği İslamiyet'in dünya ve ahiret hayatının saadet ve mutluluğunun canlı, mücessem diyorlar. Somut. Yani Kur'an-ı Kerim soyutsa mana ve muhteva olarak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onun somut, müşahhas halidir. Öyleyse sahabe efendilerimiz Kur'an ayetlerini nasıl Allah-u Teala'nın emriyle Peygamberimize gelen ayetleri ashab-ı kiram yazıyor, ezberliyorlar ve hayatlarına tatbik ediyorlar, uyguluyorlar. Ondan sonra en çok önem verdikleri ikinci konu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın efal ve akvalini, yani fiillerini, davranışlarını, hareketlerini, tavırlarını, hallerini, hatta bedensel özelliklerini, hatta gülme, öfkelenme tarzlarını, neyi varsa hepsini ve kavillerini, konuşmalarını Peygamberimizin muhafazasına bir. Bahusus ahkama ve mucizete dair ahvaline bütün kuvvetleriyle çalıştıklarını ve sıhhatlerine pek çok dikkat ettiklerini tarih ve siyer şehadet ediyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını sahabe efendilerimiz neden muhafaza ediyorlardı? Neden onun hayatındaki en ufak bir şeyi atlamıyorlar? Onun hayatına ait en küçük bir nükteyi bile hassasiyetle muhafaza ediyorlar, ezberliyorlar, yazıyorlar ve hayatlarına tatbik ederek diğer insanlara anlatıyorlardı. Çünkü Kur'an-ı Kerim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a indirilmiştir. Yani o elçidir. Şu halde Kur'an'ın birinci muhatabı ve Kur'an'ın kendisine indirildiği, Kur'an ayetiyle ifade edilen, Kur'an'ın kendisine indirildiği Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne derse Allah adına der. Ne konuşursa Allah adına konuşur. Ne yaparsa Allah adına yapar. Çünkü bir kuraldır. Elçi kendini gönderen adına konuşur. Sanki gönderen konuşur gibi. Elçiye hareket sanki onu gönderene hareket etmek gibidir. Mesela siz birisinin gönderdiği elçiye hakaret etseniz o elçiyi gönderene hakarettir. O elçiye eğer hürmet etseniz ve dediklerini yapsanız elçiyi gönderene hürmettir ve dediklerini yapmaktır. Şu halde Allah-u Teala'nın elçisi olan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah adına konuşuyor, Allah adına icraat yapıyor ve Allah adına hareket ediyor. Allah adına ibadetlerini yapıyor ve Allah adına konuşuyor. İşte onun için sahabe efendilerimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün hallerini, tavırlarını, yaptıklarını ve takrirlerini kaydetmişler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam huzurunda böyle bir hareket yapıldı ve Peygamberimiz sessiz kaldı. Onun için bu dindendir, bu helaldir, bu diye ifade edilmiş. Yani onun huzurunda yapılanların bile Peygamberimiz tarafından sessiz kalması onay olarak görülmüştür ve öyledir de. Çünkü yanlış bir şeyi Peygamberimizin sessiz kalması mümkün değildir. O Allah'ın elçisi olduğundan onun yanında bir şey yanlış yapılırsa onu düzeltmesi gerekir. Eğer bir şey düzeltmediyse, aynı haliyle devamına müsaade ettiyse o Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun olduğu anlamına gelir. İkincisi, Kur'an-ı Kerim'i en iyi anlayan kimdir? Kur'an ayetlerinden maksadı en iyi idrak eden, Allah'ın Kur'an ayetlerinden bizden istedikleri ince manaları en iyi anlayan kim olabilir? Haşa, peygamberimizden başkasının olması mümkün mü? Yani kendisine Kur'an'ın indiği, Allahu Teala'nın muhafazasında ismet sıfatına sahip olan bir peygamberden daha mı anlayacağız? Haşa. Öyleyse Kur'an'ın ilk muhatabı, Kur'an'ın kendine indirildiği zat, Kur'an'ı en iyi anlayan insandır. Öyleyse Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün görüşleri sahabeler tarafından din olarak, bütün tavırları, hareketleri telakki edildiğinden onları hem yaşamışlar, hem ezberlemişler, hem de kaydetmişler. Üçüncüsü, Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala özet olarak bize emirlerde ve yasaklarda bulunur. Mesela namaz kılmayı emreder. Ama hangi namazı, hangi vakitte, kaç rekat kılacağız? Namaz nasıl kılınacak? Ayakta nasıl durulacak? Rükuda nasıl, secdede nasıl? Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim'in ilk müfessiridir. Ve Kur'an ayetlerinde özetle geçen emir ve yasakların ilk uygulayıcısıdır. Öyleyse Peygamberimiz buyurmuş, beni nasıl namaz kılarken görürseniz öyle namazlarınızı kılınız. Bu ne demek? Bu hayatın bütün alanında. Ben eşlerime nasıl davranıyorsam siz de öyle davranınız. Ben nasıl Allah'tan korkuyorsam siz de öyle korkunuz. Ben nasıl insanları affediyorsam siz de öyle affediniz. Öyle bir cümle ki. Yani benim hayatımı örnek alarak hayatınızı tanzim ve tertip ediniz. Dolayısıyla bu durum Peygamberimizin bütün hayatını en ince detayına kadar, en mahrem durumuna kadar öğrenme ihtiyacını ve öğrendiklerini de yaşama gereğini ortaya koymuş. Diğer taraftan Kur'an-ı Kerim'de müşkil ayetler var. Anlaşılması zor, izaha muhtaç. Mesela Kur'an-ı Kerim'de geçen bazı ifadeleri Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam net bir şekilde açıklamış. Mesela demiş ki buradaki geçen şirk Allah'ı inkar etmek ya da Allah'a ortak koşmak anlamında değil, zulüm anlamında demiştir. Orada yanlış anlaşılmaya müsait bir cümleyi, bir kelimeyi nasıl anlaşılacağını ifade etmiş. Siyah iplik, beyaz iplik ifadesinden şafak vaktinin ortaya çıkması diye ifade etmiş. Yani Kur'an ayetlerinde geçen ve anlaşılması bizce müşkil olan ve müteşabih ayet dediğimiz, müşkil ayetler dediğimiz konuların da açılımını yine Peygamberimiz tarafından öğrenilmiş ve gerek duyulmuş. Diğer taraftan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim'de olmayan bazı emir ve yasaklara da bulunmuş. Mesela adet döneminde kadınlar her ayın muayyen dönemlerinde hayız gördükleri için namaz kılmazlar. Acaba bu kılmadıkları namazları kaza edecekler mi? Peygamberimizin emriyle anladık ki kadınlar o dönemde kılmadıkları namazları kaza etmezler. Ama tutamadıkları oruçları varsa onları kaza ederler. Veya bir kişi şu şekilde şunları yapama şeklinde bazı konular var, detaylara girmeyeceğim konum uzamasın diye. Peygamber Efendimiz Kur'an ayetlerinde olmayan bazı emir ve yasakları da, çünkü Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz buyuruyor ki o size helal olanları, tayyibatı helal kılar ve habaisi, yani çirkin şeyleri haram kılar ayeti var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın izniyle, Allah'ın muradıyla ve onun bildirmesiyle Kur'an'da olmayan bazı hükümler, ama Kur'an'ın bu ayetini açıklaması dediğinde bazı emir yasakları da olmuş. Diğer taraftan Kur'an-ı Kerim ölümden sonraki hayatla, ölümden bahseder, ölümden sonraki hayattan, cennetten, cehennemden, kabirden, sırattan. Peki haşir meydanındaki hallerden, durumlardan, cennet ehlinin ve cehennem ehlinin durumlarından vesaire gibi, kabir hayatındaki durumlardan da yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o ayetleri şerh etmiş, açıklamış. İşte bu gerekçelerle, bu ihtiyaçtan dolayı Peygamberimizin her hali model olarak görülmüş. Allah-u Teala Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı insan şeklinde göndererek, insani ve beşeri bütün özelliklerini onun üzerinde göstererek ve o durumlarda nasıl davranacaklarımızı model olarak önümüze sunarak razı olduğu halleri sergilemiş. Daha sonra da o hallerin diğer kulları tarafından da yaşanarak onları da görülmesini istemiş. Onun için sahabe efendilerimiz Peygamberimizin hiçbir halini atlamamış. Mesela Kur'an-ı Kerim'de 30'dan fazla ayette Allah elçisine uymayı emreder. Evet. Mesela Resulün size getirdiği her şeyi alın ve yasakladığı şeylerden de sakının ayeti kerimesi var. İşte Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin bu emirlerini sahabe efendilerimiz ilk olarak uygulamışlar. Bunlardan birkaç tanesi ayeti sizinle paylaşalım. 1. Allah ile peygamberin verdiği hükümlere Müslümanların aykırı davranma muhayyerliğinin bulunmadığı Ahzab sureti ifadedir. Yani Allah ve Resulü bir konuda herhangi bir hükümde bulundu mu artık insanların burada bir tercih hakkı kalmaz. O hükme, o olaya uymak mecburiyetindedirler. İnce bir sır ifade edeyim, sizinle paylaşayım. Allah ve Resulü diyor. Allah'ın emri ve yasağı ayetlerle ifade edilir. Peki Resulü'nünkü? Elbette onunki de hadislerle ifade edilecek. Diğer bir ayet. Aralarında çıkan anlaşmazlıklarda peygamberi hakem tayin edip onun verdiği hükme gönül hoşluğu ile boyun eğmedikçe iman etmiş sayılmazlar ayet-i kerimesi var. Yani peygamber bir konuda hüküm verdi mi, bir olayla ilgili bir tavır ve davranışta bulundu mu, müminler işlerinde hiçbir sıkıntı ve keder olmadan onu benimsemeleri gerekiyor. Bu ayet-i kerimeyi sahabeler bildiğine, yaşadığına göre elbette peygamberin hayatını öğrenecekler, yaşayacaklar, ezberleyecekler ve mutlaka kayıt altına alacaklar. Sonra yine Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette peygamberimizin üsve-i hasene, güzel örnek olduğu vurgulanır. Allah'ın Resulü'nde ifadesi. Allah'ın Resulü'nde sizin için güzel örnek vardır. Çünkü o Allah'ın elçisidir. Her hali güzeldir, hoştur, Allah'ın rızasına uygundur. Öyleyse siz de onu örnek alın. Yine bir tane daha verelim. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala peygamberimize kitabı ve hikmeti verdiğini ifade buyurur. Allah-u Teala kitabı verdi. Bu anlaşıldı. Kur'an-ı Kerim. Peki hikmet nedir? Başta İmam-ı Şafii Hazretleri olmak üzere alimlerimiz bundan peygamberimizin hayatını anlamışlar. Sünneti ve hadisleri çıkarmışlar. Yani Allah-u Teala peygamberimize kitabı vermekle Kur'an'ı gönderdi. Hikmeti vermekle de peygamber efendimize o Kur'an'ın açılımı, yaşama dökülmesi olan peygamberimizin hayat örneğini sundu. Yani peygamberimizin hayatı Allah'ın kontrolündedir. Nitekim bazı konularda peygamberimiz Allah tarafından uyarılmış ve düzeltilmiştir. Bu gösteriyor ki peygamberimizin hayatında herhangi bir düzeltme ve uyarı olmadıysa o Allah'ın onayı anlamına geliyor. Takriri vahiy anlamına geliyor. Bütün bunlar gösteriyor ki sahabe efendilerimiz peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın hayatını din kabul etmişler, şeriat kabul etmişler, Allah'ın ona uymamızı emrettiği bir model olarak kabul etmişler ve hayatını didik didik ederek en ince teferruatına kadar muhafaza etmişler. Bu öneminden kaynaklanıyor yani. İkincisi, peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın en küçük bir hareketi, bir sireti, bir hali ihmal etmemişler. Ve etmediklerini ve kaydettiklerini kütüb ve hadis şahit ediyor. Bunun için basit bir örnek vereyim. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın hayatını anlatan hadis kaynaklarından birisine şöyle bir giriverin. Şu 3-5 sayfa bir okuyverin. Aman yarabbim. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın gülümseme şekline varıncaya kadar. Peygamberimiz namaz kılarken ayaklarını şöyle tutardı. Namaz kılarken ellerini şöyle bağlardı. Rükudayken şöyle dururdu. Yani o namaz kılma esnasındaki bütün hal ve tavırları atlamamışlar. Sadece o mu? Yürürken şöyle hafifçe eğilerek yürürdü. Birisinin kapısını çaldığında şöyle yapardı. Birisi konuşurken ona yüzüne bakarak konuşurdu. Peygamberimiz yatarken, uzanırken şöyle uzanırdı. Şöyle en küçük bir hali, en küçük bir tavrı. Hatta bu konuda Yahudilerin tenkitleri var sahabe efendilerimize. Biz bakıyoruz da siz peygamberinizin hiçbir şeyini ihmal etmiyorsunuz diyerek. Yani bir açıdan ayıplama yani. Ama peygamber efendimizin ashabı evet peygamberimizin en küçük bir şeyini ihmal etmiyoruz ve onu biz araştırıyoruz, öğreniyoruz demişler. Buna birkaç tane örnek vereyim. Mesela sahabe efendilerimizden bazıları ziraatla ve ticaretle meşgul oluyor. Tabii herkesin kendine göre işleri var, dünyevi yapmaları gereken vazifeleri var. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelen ayetlerden ve onun günlük içerisinde yaşantısından mahrum kalmamak, haberdar olmak için nöbetleşe işlerini yaparlardı. Bir gün kendisi yapar işini, komşusu gider Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanında kalır akşama kadar. Ertesi gün komşusu gelir, kendi işini yapar, o gider Peygamberimiz yanında kalırdı. Ve o gün akşama kadar gördüklerini de gelir komşusuna anlatırdı. Yani onlar işleri, güçleri, dünyaya gönderilme gayeleri Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gerek ayetlerden gerekse hayatından hareketle Allah'ın rızasına uygun bir hayat sürmektir. Gaye ve hedefleri budur. Bunun için hem kendileri hem komşuları hem diğer insanları bununla buluşturmak için hayatlarını ortaya koymuşlar. Elbette hiçbir şeyini Peygamberimizin es geçmeyecekler. Bugün insanlara bakıyorsunuz sevdiklerinin saç modelini kendilerine örnek alıyorlar. Hatta yüzündeki sakalının tipini, sevdiği bir insanın sakal tipini örnek almaya çalışıyorlar. Onun gibi hareket etmeye, bir futbolcuyu seviyor, onun gibi topa vurmaya çalışıyor. Sevdiği için. Şimdi düşünün, bu Allah'ın elçisi. Ve her hali Allah'ın rızasına uygun. Her tavrı bizim için din, iman, İslam. Her adabı, her hali Allah'ın huzurunda yapmaya müsait. Elbette Peygamberimizin her tavrını örnek alacaklar. Onun gülüş tarzını, onun ibadet tarzını, onun affetme tarzını, onun öfkelenme tarzına varıncaya kadar. Evet. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselam kendi sözlerini dinleyip öğrenmelerini emretmiş ve öğrendiklerini başkalarına tebliğ edenlere hayır duada bulunmuş. Naddarallahu demiş. Allah onların yüzlerini nurlandırsın. Onların hayatlarını nurlandırsın diyerek Peygamber Efendimiz benden kim bir şeyi duyar öğrenir bunları duyun öğrenin benden. Daha sonra da onları diğer insana ulaştırın diye onlara duada bulunmuş ve emir vermiş. Ayrıca Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mescid-i Nebevi'de Suffe ashabı dediğimiz özel talebeleri var. Bunların ortalama 70 kadar sayısı var. Ama zaman zaman 400'e kadar çıktığı tarihi kaynaklarla tespit edilmiş. Bu sahabe efendilerimizin işleri güçleri peygamberimize talebe olmak. Gece gündüz. Gece teheccüd namazına çıkar peygamberimiz mescide veya gece herhangi bir şeyini görürler peygamberimizin. Gündüz akşama kadar yanındalar. Ayrıca peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın birden fazla eşinin olmasının bir hikmeti de bu. O mahrem ve özel hayatını o annelerimiz vasıtasıyla Allah onlara göstersin ve o vesileyle peygamberimizin bir Müslümanın mahrem hayatının, özel hayatının, ailevi hayatının nasıl yaşayacağının, gece hayatının nasıl olacağının diğer sahabe annelerimize ve diğer insanlara ulaştırılsın. Evet. Demek ki peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinin öneminden, hayatının öneminden dolayı sahabe efendilerimiz hiçbir halini, hiçbir tavrını es geçmemişler. Önem vermişler. Dindir, şeriattır, imandır, Allah'ın rızasına uygundur demişler. Ve ona göre değer vermişler. Şimdi, asr-ı saadette mucizatı ve medar ahkam ehadisi kitabetle çoklar kaydedip yazdılar. Evet. İşin tam künhü, temeli, esasıdır bu. Efendim, hadis-i şerifler 200 sene sonra, 500 sene sonra yazılmamış. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında bizzat kitabetle kaydedilmiş yazıyla. Evet. İnşallah bununla ilgili bazı önemli tarihi kaynaklardan bilgi aktaracağım. Bir defa Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını örnek alıp yaşıyorlar. Ezberliyorlar, öğreniyorlar. Bir, yaşıyorlar, örnek oluyorlar, hayata tatbik ediyorlar. İki, bir de bazı sahabeler özellikle Peygamberimizin hayatında konuştuklarını, yaşadıklarını, yaptıklarını ve onun huzurunda olanları yazıyla kaydediyorlar. Bununla ilgili özellikle bir tanesini örnek vermek istiyorum. Üstad Bediüzzaman Hazretleri burada hususan Abadire-i Seb'a bu 6, 7 Abdullah sahabe efendilerimiz ileri gelenlerinden Abdullah ismiyle tanınan 7 kişi. Onların isimlerini vereceğim inşallah. Hususan tercümanul Kur'an Abdullah İbni Abbas, bu 7 Abdullah'tan Abdullah İbni Abbas ile Abdullah İbni Amr. Özellikle bunlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını yazıyla kaydetmişler. Mesela Abdullah İbni Amr Hazretleri. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam duyduğu her şeyi yazıyor. Sahabelerden bazıları demişler ki ya Abdullah, sen Peygamberimizden gördüğün, duyduğun her şeyi kaydediyorsun, yazıyorsun. Ama o da insandır. Zaman zaman böyle hani öfkeli anında hoş olmayan şeyler söyleyebilir. Sen bunları Peygamberimiz hayatından gördüm diye yazarsan, senden sonra gelenler de bunu Peygamberimizin sünneti, dinin, hayatın bir modeli diye tatbik etmeye kalkarlar tabiri caizse. Bunu söylemeye çalışıyorlar. Onun için ne yazıyorsun anlamında bir uyarı. Hemen Peygamberimize soruyor. Ya Resulallah, ben sizden duyduğum her şeyi yazıyorum. Ancak bana bazı kardeşlerim böyle böyle dediler. Ne buyurursunuz? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şu tarihi cümleyi söylüyor. Yaz ya Abdullah. Allah'a yemin olsun ki benim ağzımdan diyerek ağzını işaret eder. Hak'tan başka bir şey çıkmaz. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında hadislerin yazıldığı, kayda geçirildiği yüzlerce tarihi delillerle sabittir. Mesela Peygamberimiz özellikle hafızasından şikayet edenlere de hadisleri yazmayı tavsiye etmiş. Ya Resulallah, senden duyduklarımı hafızamda tutamıyorum diyenlere öyleyse yazıyla kaydet. Hatta bir hadiste yazıyla bağla demiş. Yazıyla bağla. Yani demek ki yazı bağlamaktır. Artık kaçmasını engellemektir. Çünkü hafıza yanılabilir, zaman zaman unutabilir. Ama kayıt, evet. Yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Yemen'den gelen Ebu Şah isimli bir zatın ya Resulallah bunları bana yazdırır mısın diye rica etmiş ve Peygamberimiz de Ebu Şah için bunları yazınız demiş. Ve benzeri. Bu detaylara çok fazla girmeyeceğim. Yalnız bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Bir defa ayeti kerimelerle hadislerin karıştırılması ihtimalinden dolayı Peygamber Efendimiz ilk zamanlarda hadisleri ayetlerin yanına yazanlara karşı çıkmış Peygamberimiz. Çünkü ayetin yanında Peygamberimizin hadislerini yanına yazıyor bazı sahabeler. Hadi ayetleri daha iyi anlayalım diye. Peygamberimiz bir ayeti kerimeyi okuyor, sahabeler yazıyor. Sonra Peygamberimiz o ayetle ilgili açıklama yapıyor. Sonra sahabelerden bazıları, vahiy katipleri, o ayetleri daha iyi anlayalım diye ayetlerin yanına uzantı olarak hadisleri yazıyorlar. Peygamber Efendimiz de ayetlerle hadislerin karışma ihtimalinden dolayı o ayetlerinin yanına yazılan hadisleri silinmesini emrediyor. Bakın bu olay bilinmediği için Peygamberimiz hadisleri yasakladı. Kendi zamanında hadislerin yazılmasını men etti. Nereden çıktı bu diyorlar. Kardeşlerim, olayın aslı budur. Daha sonra ayetlerle hadislerin artık karışma ihtimali ortadan kalkmış. Kur'an hafızları çoğalmış. Ayetler belli, hadisler belli, netleşmiş. Evet, Müslümanların çoğunluğu tarafından ayetlerin üslubu, tarzı ve Peygamberimizin kendi özel ifadelerinin üslubu ve tarzı açıkça ortaya konmuş. Artık Kur'an'la Peygamberimizin sözlerinin karışma ihtimali kalmamış. İşte o dönemde Peygamberimiz herkese, her isteyene hadislerin yazılmasına izin vermiş. Hatta izin vermekle kalmamış, bizzat yazılmasını emretmiş. Evet, bununla ilgili kaynaklar, hadis kaynaklarında, tarih kaynaklarında geçmektedir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sahabiler, izin alan sahabiler öğrendiklerini hem ezberlediler hem de yazdılar. Ahmed İbni Hanbel'in müsnedinde geçen rivayetlerde görüyoruz. Hatta sahife adıyla anılan bu belgelerden bir tanesi 1000 civarında hadis ihtiva eden sahifesi sadıka, yani sahabe efendilerimiz tarafından bizzat yazılmış, içerisinde 1000 kadar hadis bulunan ve bütün sahabeler tarafından ve tabi'in tarafından, hadis alimler tarafından bilinen sadıka sahifesi. Bununla ilgili epeyce bir tomarın, yazı malzemesinin bulunduğu, sahabelerin zamanında bulunduğu bilinmektedir. Bu üstadımızın bahsettiği Abadire-i Seb'a, Abdullah İbni Ömer, Abdullah İbni Abbas, Abdullah İbni Mesud, Abdullah İbni Ravaha, Abdullah İbni Selam, Abdullah İbni Amr İbni As, Abdullah İbni Ebi Evfa. Meşhur bu 7 sahabe gerek Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında, gerekse Peygamberimizden sonra hadis yazan sahabelerdendir. Ayrıca Said İbni Ubade, Muaz İbni Cebel, Ali İbni Ebi Talip, Amr İbni Hazm el-Ensari, Semure bin Cündüb, Cabir İbni Abdillah ve Enes bin Malik gibi sahabelerde hadis yazanlar arasındadır. Evet, önceleri Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini, ayetler ihmal edilir ve sadece hadislerle meşgul olur endişesiyle karşı çıkan sahabiler var. Bu da bilinmesi lazım. Çünkü zaman zaman efendim Peygamberimiz zamanında bazı sahabeler hadislere karşı çıkmışlar yazılmasına, bak bak bak şunlar var diyerek. Bir dakika, önce Peygamberimiz zamanında hadisleri yazanları test edelim. Peygamberimizin izin verdiğini test edelim. Sonra Peygamber Efendimizin hadislerle çok meşhur olursanız, ayetleri ihmal edersiniz endişesinde bulunan sahabeleri zikredelim. Koyduk mu ortaya ikisini de? Ama Peygamberimizin ahirete irtihalinden sonra hadislerin kaybolma ihtimali ve unutulma ihtimalini gören ama önceden de hadislerin yazılmasına karşı çıkan sahabi efendilerimiz bizzat kendileri önceki düşüncelerinden vazgeçmişler ve hadislerin yazılmasını istedikleri gibi kendileri de bizzat hadis yazmışlardır. Bunlardan birkaçın ismini sizinle paylaşalım. Mesela Abdullah İbni Mes'ud, önceden karşı olup sonradan yazanlardan. Ebu Musa el-Eş'ari, Ebu Hureyre, Abdullah İbni Abbas, Ebu Said el-Hudri, Abdullah İbni Ömer. Çünkü Ebu Hureyre önceden hafızası çok güçlü. Hadisleri kesinlikle yazma ihtiyacı hissetmiyor. Ama daha sonradan kendisi bizzat yazmış ve onlarca talebesine de o bildiği bütün hadisleri yazdırmış, dikte ettirmiş bizzat kendisi. Evet. Bunlar bu hadislerin yazılmasını dikkatsiz ravilerin yanlış aktarırlar. Peygamberimizin sözlerini olduğu gibi aktaramazlar endişesiyle hadislerin yazılmasını tavsiye etmişler. Ve hatta kendileri talebelerine hadis yazdırmışlar. Bizzat kendilerinin yazdığı metinler de olmuştur. Mesela Ebu Hureyre Efendimizin Hemmam İbni Münebbih talebesine yazdırdığı ve içerisinde 140'tan fazla hadisin bulunduğu bir sahife Muhammed Hamidullah tarafından bulundu ve neşredildi. Düşünebiliyor musunuz? Elhamdülillah. Demek ki sahabe efendilerimiz zamanında hadisler din olarak, Allah'ın emri olarak, Allah'ın yaşamımızdan istediği rol model olarak öğrenilmiş, en küçük bir hayatı siret ihmal edilmemiş, ezberlenmiş, yazılmış ve yaşanmış. Gelelim tabiine. Bahusuz 30-40 sene sonra tabiinin binler muhakkikleri ehadisi ve mucizatı yazıyla kaydettiler. Çünkü sahabe efendilerimiz tabiine, yani peygamberimizin ashabını görenlere tabiin denir. Nasıl peygamberimiz görenlere sahabi denirse, peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı görenlere de tabiin denir. Bu tabiinler de peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ın ashabından hadisleri bizzat yazmışlar. Sadece dinlemekle kalmamışlar. Mesela bir tespite göre 1. asırda, Hicri 1. asırda tabiine olan talebelerine hadis yazdıranların, sahabelerin isimlerinin 50 kadar olduğu rivayet ediliyor. Bilinenler yani. Demek ki sahabe efendilerimiz Peygamber Aleyhisselam'ın hayatını sadece öğrenmekle, yazmakla kalmamışlar. Yaşamakla kalmamışlar. Yaşayarak örnek olmuşlar kendilerine sonra gelen nesle. Ezberleyerek ve ezberleterek örnek olmuşlar, aktarmışlar. Bir de yazarak ve yazdırarak onları kayıt altına alıp muhafaza etmişler. Çünkü Peygamber Efendimiz'in bir hadis-i şerifi var. Siz benden duyduğunuz her şeyi gelecek nesillere aktarın. Olur ki aktardığınız kişiler aktarandan daha anlayışlı, daha bilgili olabilir. Yani sizin anlayamadığınız bazı incelikleri istikbalde gelecek insanlar anlayabilirler. Çünkü bu hadislerde ümmeti Muhammed'in istikbalde karşılaşacağı problemlere çözümler var. Evet. Tabi elbette tabiinden hadislerle meşhur olanlar daha fazladır. Bunlar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini sahabelerden yazmışlar. Bir örnek vereyim bununla ilgili. Sahabe tarafından kaleme alınan sayfeler bir yana, bir tespite göre 1. yüzyılın ikinci yarısı ile 2. yüzyılın ilk yarısında, yani Hicri 75 ile Hicri 150 yıllar arasında, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ashabı daha 70 yıllarda hayatta. Bu iki dönem arasında 400 kadar muhaddis tarafından hadislerin yazıldığı tespit edilmiştir. Kaynak için Mustafa Azami'nin İlk Devir Hadis Edebiyatı isimli kitabına bakmanızı tavsiye ederim. Evet. Şimdi burada bir ince sırrı daha Beyzun Hazretleri bizimle paylaşıyor. Daha ondan sonra başta 4 imam-ı müştehit ve binler muhakkik muhaddisler naklettiler. Yazıyla muhafaza ettiler. Efendim 4 tane müştehit. Yani bugün elimizde bulunan fıkıh kitapları var ya. İşte Ahmed bin Hanbel'in, İmam-ı Şafii'nin, İmam-ı Azam'ın, İmam-ı Malik'in. Bu zatların fıkhi içtihatları hadislere dayanır. Dolayısıyla elimizde bulunan Bukhari, Müslim, Ebu Davud, Nesai gibi kaynaklar daha henüz teşkil edilmeden önce 4 müştehidin hayatlarına bir bakalım şöyle. Mesela İmam-ı Malik Hazretleri Hicri 80 yılında dünyaya gelmiş, 150'de vefat etmiş. Muvatta isimli hadis kaynağı vardır elimizdedir. Bakın hadislerin tabi'in döneminde yazıldığının en önemli örneklerinden birisi. Mesela İmam-ı Azam Hazretleri Hicri 80'de dünyaya gelmiş, 150'de vefat etmiş. 8 tane müsnedi tespit edilmiş. 2000'den fazla hadis rivayet ettiği bize naklediliyor. Dolayısıyla o icra heyetinde, müştehit heyetinde bulunan İslami icra heyetinde ve müştehit heyetinde bulunan o alimlerle, o müştehitlerle beraber kim ne hadis biliyorsa ortaya koyuyor. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden ve ayetlerinden çıkarılan hükümler fıkıh kaidesi olarak, içtihat olarak kayıtlara geçiyor. Öyleyse bugün bizim Müslümanların hayatlarına uyduğu, içtihatlarını benimsediği ve uyguladığı 4 müştehit tamamen Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini esas alarak içtihatlarını yapmışlar. Yani biz bugün Ebu Davud'da gördüğümüz bir hadisi güya İmam-ı Azam'ın içtihadına aykırı diyerek İmam-ı Azam'ın içtihadını reddedemeyiz. Çünkü İmam-ı Azam başka bir hadisle amel etmiştir. Onu araştırdığımızda buluyoruz ki gerçekten İmam-ı Azam Hazretleri ondan daha önce, yani Ebu Davud'dan önce yaşamıştır. Ve onun bilmediği, belki de onun görmediği veya onun zayıf gördüğü başka bir hadisle İmam-ı Azam Hazretleri amel etmiştir. Öyleyse 4 müştehit de başta İmam-ı Azam, sonra İmam Malik, Hicri 93, vefatı 179 ve kendisinin Muvatta isimli bir eseri var elimizdedir şu anda. İmam Malik'in Muvatta. Mesela İmam-ı Şafii Hazretleri El-Üm isimli eseri var ve Er-Risale isimli eseri var. Onlar da yine o hadislerden istifade ederek o içtihatlarını oraya derc etmiş. Ahmed İbni Hanbel 4 müştehitten birisi ve Müsned isimli eserinde mükerrerlerle beraber 40 bine yakın hadis bulunmaktadır. Yani hadis-i şerifler tabi'in döneminden kayıtlara geçirilerek resmen tedvin edilmiş, bir araya getirilmiş ve daha sonra bunlar grup grup ayrılmış. İşte fıkhi hadisler bu müştehit imamların kitaplarına geçmiş. Öbür taraftan bazı alimler sahabe ravilerine göre hadisleri düzenlemişler. Ahmed bin Hanbel'in yaptığı gibi. Bazı raviler konularına göre hadisleri düzenlemişler vesaire. Buradan anlaşılıyor ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri sadece elimizde bulunan Bukhari, Müslim tarafından yazılmamış. Ondan önce de yazılarak, aktarılarak, ezberlenerek hep üçü beraber gelmiş. Ezberlenerek, yaşanarak ve yazılarak. Daha sonra hicretin 200 sene sonra başta Bukhari, Müslim, Kütüb-i Sitte-i Makbule vazifeyi hıfzı omuzlarına aldılar. Bugün elimizde bulunan Kütüb-i Sitte'nin teşekkülü böyle olmuştur. Onlar da nedir? Bukhari, Müslim, Ebu Davud, Nesai ve Tirmizi. Bu 5 kitap hemen hemen bütün alimler tarafından Kütüb-i Sitte'nin ilk 5 kitabı kabul edilmiş. Ama 6. kitap olarak acaba İmam Malik'in Muvatta'ı mı, Darimi'nin Süneni mi, İbn-i Mace'nin Süneni mi fark etmez. Bütün bu kaynaklar elimizde şu anda mevcut ve o günden bugüne de değişikliğe uğramadan devam etmektedir. Evet. Böylece Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinin hem kendi döneminde ezberlendiği, yazıldığı, yaşandığı, en ince teferruatına kadar muhafaza ederek korunduğu, sonra sahabe tarafından tabiine aktarıldığı, yazıldığı, ezberlendiği, yaşandığı, tabiin tarafı zamanından da 4 müştehide intikal ettiği, 4 müştehitten de bugün elimizde bulunan hadis kaynaklarına geçildiği ve elimizde bulunan bir kaynakta herhangi bir hadis sahih olarak ifade edilmiş, Peygamberimize ait olduğu söylenmişse, o Peygamberimizden duymak gibidir, Peygamberimizi görmek gibidir. Hiçbir şüphemiz olmasın. İbnül Cevzi gibi şiddetli binler münekkitler çıkıp, bazı mülhitlerin veya fikirsiz, efendim bazıları hadis uydurdular Peygamberimize hadis diye ifade etmiş olamazlar mı? Olabilir. Elbette her şeyin suistimale çıkabilir ve kötü niyetli insanlar çıkabilir. Ama öyle müdakkik insanlar, öyle alim insanlar bu olayları didik didik yapmışlar ki hıfızsız, fikirsiz veya nadanların karıştırdıkları mevzu ahadisi tefrik ettiler, gösterdiler. Bunlar Peygamberimize ait sözler değildir diyerek onları ayırdılar ve mevzuat diye, uydurmalar diye kitap neşrettiler. Yani sahih hadisler olduğu kaynakları ayrı telif ettiler. Peygamberimize ait olmayan uydurmaları ayrı telif ettiler. Onun için karıştırmadılar ve ayırdılar. Ayrıca ehli keşfin tasdikiyle 70 defa Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama temessül edip yakaza halinde onun sohbetiyle müşerref olan Celaleddin Suyuti gibi allameler ve muhakkikler ahadisi sahihanın elmaslarını sahih sözlerden ve mevzuattan tefrik ettiler. Yani Peygamberimizin sözleri elmas gibidir. Bir zarraf altınla bakırı ayırır mı, ayırmaz mı? Ayırır. Şeklen birbirine benzer gibi görünse de. Demek ki bu hadislerin zarrafları Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ait olanla Peygamberimize ait olmayan öyle ayırıyorlardı ki, öyle ince ölçüler, hassas dengeler kurdular ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan hadisi yazan veya aktaran bir tabiinin hayatını öyle didik didik yaptılar ki bir defa da yalan söylese ömründe ondan hadis almamışlar. Hayatını, doğumunu, yaşamını, kimin oğlu, kimin kardeşi, nerede yaşadı, didik didik o ravilerin hayatlarını incelemişler. Ve özel hayatlarına varıncaya kadar incelemişler. Bunun için kitaplar yazmışlar. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ait olmayan bir şeyi ait mi göstermeleri mümkün değildir. Bu yetmediği gibi bazı veli zatlar, evliya zatlar, Peygamber Efendimizle bizzat dünyadaymış gibi görüşen zatlar var. Bunlardan birisi mesela Celaleddin Suyuti Hazretleri 70'ten ziyade böyle bizim birbirimize görüşmemiz gibi Peygamberimizle görüşmüş. Elbette onlar bu böyle durumlarda Peygamber Efendimiz'e birçok şeyler sormuşlar. Oradan da tahsih almışlar. Oradan da teyit almışlar. Bütün bunları birleştirdiğimizde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gerek bahsedeceğimiz hadiseler, yani biraz sonra burada Bezun Hazretleri mucizelerden bahsedecek. Öyleyse bu 19. mektubu bahsettiğim mucizelerden olsun, müştehit imamlarımızın kendi kaynaklarında bahsettiği hadisler olsun, fıkhi içtihatlar olsun, gerekse elimizde bunun hadis kaynaklarındaki hadisler olsun, böyle elden ele kuvvetli, emin, müteaddit ve çok, belki hadsiz ellerden sağlam olarak bize gelmiş. Elhamdülillah, hâzâ min fadli Rabbi. Bu Allah'ın bize bir lütfudur. İşte buna binaen bu açıklamaları dikkatle incelediğimizde, araştırdığımızda bu zamana kadar uzun mesafeden gelen, şu zamandan ta o zamana kadar bu hadiseleri nasıl bileceğiz ki karışmamış, safidir, hatıra gelmemeli. Asla hadislerde bir şüphe gibi, bir tereddüt gibi bir olay akla gelmemeli. Çünkü olay yeni yazılmış ya da 300-500 sene sonra yazılmış şeyler değildir. Bizzat Peygamberimiz zamanında hem tetkik edildi, ince ince araştırıldı, hem ezberlendi, yaşandı ve yazıldı, hem de sahabe efendilerimizden tabiine yazdırıldı. Tabiin de yazdı ve yazdırdı, ezberledi ve yaşadı. Öylece kaynaklara geçti. Kaynaklara geçen bilgiler de o şekilde bize kadar ulaştı. Elhamdülillah. Ve ahiru davahum Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.